Herkese merhaba. Gündüz Gece Podcast'a hoş geldiniz. Bugün yine bir kapatıyoruz bölümü çekiyoruz. Bu sefer de ocağı kapatıyoruz. Peki sen bize bir bu ayın özetini geçebilir misin?
Evet, zaman göreceli bir kavram ama Ocak ayı uzundu benim için. Neler oldu? Bir gündeme bakalım. Evden FaceTime eşliğinde bir yeni yıla giriş yaptık. İşte piyangolar çekildi. Ben bilet almamıştım açıkçası. Oralarda zaten bilet için bir sıkıntılar oldu, bir şeyler karıştı vesaire derken. Sabah uyandım, Twitter'da bir tweet gördüm, haliyle okudum. 3-5 milyon biletten arta kalan para SMA'lı hastalara bağışlansın diye bir tweet okudum ve çok mantıklı geldi. Hatta retweet de ettim. Sonra bu tweetler arttı ama bir karşılığını bulamadı. İstanbul'da bir tartışma başladı. Ne tartışması? Boğaziçi'de rektör tartışması başlandı. Aslında hukuksal bölümümüzle ilgilendiren bir konu. 2017 değişiklikleriyle hatta 70 sonrası yürütme organının eli güçlenmesiyle gelen yürütme organına ilişkin değişiklikler var biliyorsunuz ki. 2017 değişiklikleriyle de yürütmenin eli rejim değişikliği olarak güçlendirildi. Ve artık anayasal da olarak rektörleri Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Ve o günden beri belki de bu karara karşı bir direniş gerçekleşmiş oldu Boğaziçi'de. Buradan tüm direnen öğrencilere ve akademisyenlere selam olsun diyoruz. Sonra bu olayların ortasında Amerika'da bir film çekiliyordu. Biliyorsunuz zaten herkes Türkiye'de, Amerika'da bir senatör. O yüzden o olaylara girmiyorum diyorsunuz. Seçim oldu, değişti, işte o gün darbe oldu gibi bir şey oldu. Polislerin beyaz insanlara karşı yaptıklarını gördük. Daha doğrusu yapmadıklarını gördük. Dediğim gibi Türkiye'deki herkes Amerika ile ilgili pek çok şey biliyor zaten. O yüzden bunu geçiyoruz. Yine uzak kıtalardan bir haberle sarsıldık bir sabah ansızın. O da ne? WhatsApp'ın değişen şartları. Gerçekten WhatsApp uygulamasına uzun zamandır böyle nefret ediyordum. Zaten silmek istiyordum. Tam böyle ah şükürler olsun o saçma sapan gruplardan çıktım diyecekken yine değişti galiba. WhatsApp dedi ki ya Türkiye sen yanlış anladın. Böyle olay yok falan dedi. Ya zaten sevmiyordum dediğim gibi. Hatta bu vesileyle birkaç gruptan ve insanlardan çıkmıştı oldum. Ben işte gizlilik şartlarını uyuyorum arkadaşlar. Ben gruptan çıkıyorum diye böyle bir şeyin arkasına sığındım açıkçası. Veya işte oradaki insanlarla konuşmamı azalttım. Geçen gün izlediğim bir videoda mektup gönderin birbirinize diyordu. Bence de mektup gönderin. Sen zaten kartpostal seversin. Ben sana kartpostal gönderiyorum burada. Bana iMessage'dan yazın arkadaşlar diyorum. Buraya da geçiyorum. Sonra tam böyle korona kıyametinin içindeyken ikinci bir kıyamet mi geliyor dendi ve kuraklık mı geliyor acaba? Konuşmaları ve tartışmalar ortaya çıktı. Uzun zamandır beri var. Avrupa'nın uzak kesimlerinden Greta'cığımız her ay bununla ilgili konuşuyor. Ama bu sefer ona daha çok kulak verdik. Gerçekten bir kuraklık mı geliyor dedik. Biz de bir şeyler söylemek istiyoruz. Neden olmasın? İnsan olarak hani anı yaşayını yanlış anlıyoruz bence. Kendimiz için anı yaşamalıyız ama doğada yarını da düşünelim. Birazcık tasarruf diyoruz. Sonra kar gündemi oldu. Kar storyleri çekildi. Bizim buraya yağmadı yani bir gün falan yağdı. Zaten ben kar sevmem. Kışçı değilim. Bunu bir kere tatile getirmiştim. Ama kar yine doğamız için çok önemli. Tabii ki de yağması gerekiyor. Burada bencilliğe hayır diyorum kendime. Sonra aşılarımız geldi. Tanıdığım sağlık çalışanı olan arkadaşlarım da oldu aşılarını. Buradan artık şükür hashtag'iyle aşılar geldi. Umarım yazın tatile gidebileceğiz. Zaten bu paramız yok çünkü. Her şey çok zamlandı. İşte sonra siyasi tartışmalar, yine hukuki mücadeleler falan filan yani. 2021'de de bir şey değişmedi ama sanki değiştireceğiz gibi. Çünkü astrologlar birazcık kova ayının işte değişik olacağını söylüyor. İşte mücadele diyor, direniş diyor, direnmeye devam ediyoruz. Tüm bu olumsuz, kötü siyasi, hukuki tartışmalara karşı. Benim açımdan nasıldı? Final ayındaydım. 10 tane sınavım vardı. Yeni yıla girerken, ondan geriye sayarken buradan selam olsun bizi kesinlikle dinlemeyen felsefe hocamla beraber yeni yıla girdim. Şimdi bu yayınla inanır mısınız şimdi bıraktım çalışmayı. Yani dün bitti, dün akşam saatte ve bu yayındayım. Yani başka hiçbir şey yapmadım. Boş diyebilirsiniz ama bu benim mesleğim galiba maalesef ki diyorum. Tüm sene bitmiş gibi hissettim. Belki hatırlarsınız. Birinci sınıfın, birinci döneminin finalleri bittikten sonra biz okul bitti sanmıştık. Şu anda mesela bitti. Finallerim ben de sene bitti sandım. Hani 2021 bitti sandım. Ama bitmedi. Şimdi başlıyor benim için diyorum. Senin nasıl 2021 nasıl gidiyor?
2021'e hızlı bir giriş oldu gerçekten. 2020'de konuşmayı özledik mi acaba? Bizim hashtagimiz de bu olsun. Benimki de yine aşağı yukarı gündem takip etmekti. Gerçekten çok fazla gündem vardı. Henüz daha 23 gün falan oldu. Yine de bayağı gündem vardı. Bunları takip ettik. Benim de işte sınavlarım başlamadı henüz. Ama ben de herhalde bu yayından sonra sınava gireceğim gibi bir şey olacak. Ben de onlara çalıştım. İşte kar buraya da yağmadı. Böyle bir sabah akşam yağmış. Sabah kalktık, şok olduk. Ama sonra eridi hemen. Ama havalar çok soğuk şahsen. Buradan da dışarı su bırakmayı unutmayın diyelim. Bu arada dışarı su bırakırken içerisine birkaç damla zeytinyağı damlatırsanız sular donmuyormuş. Bu vesileyle de hayvanlar susuz kalmıyormuş. Böyle önermiş olalım. Herkesinkiyle aşağı yukarı aynıydı. Bir üniversite öğrencisi gibiydi. Önce neler izledikten başlayalım. Filmden başlayalım. Şöyle biraz aralığın sonundan başlayarak yani 2020 kapatıyoruz tarihinden sonra izlediklerimizden başlıyorum. İlk olarak Mank'i izledim. Biyografik bir filmdi ve 2020 yılında epey gündem olmuştu. Herkes az çok duymuştur. Yani kötü bir film değildi ama pek bana hitap etmedi doğrusu. Yani ben açtıktan sonra ve bitirdikten sonra evet çok faydalı bir zaman geçirdim diyemedim. Tabii ki senaryo iyi bir yazılmış senaryo vardı, iyi bir yönetmenlik vardı ama ben sevmedim doğrusu bu filmi. Sonrasında Ana Yurdunu izledim. Bu arada şunu fark ettim. Ben yönetmenleri hiç söylemiyorum. O yüzden buradan onlara özür diliyorum eğer bir gün bu yayınları dinlerlerse. Ama not almayı unutuyorum genelde. Kusura bakmasınlar. Ana Yurdunu izledim ve gerçekten beğendim. Bence çarpıcıydı. Genelde Türk sinemasında sanat filmlerinde Anadolu gerçekliğini yansıtmaya çalışıyorlar. Anadolu'dan çok malzeme çıkıyor aslında. Bu da yine Anadolu'dan çıkarılabilecek bir malzeme vardı ve bence iyiydi. Son sahnesini uzun süre kafamdan atamadım yani oradaki amacı, davranışı vesaire. Sonrasında iklimleri izledim. Nuri Bilge Ceylan. Onu unutmuyorum tabii. Yani Nuri Bilge Ceylan'dı yine. İzlenir tabii ki. Sonrasında Gişe Memuru'nu izledim. Tolga Karaçelik. Onu da biliyorum. Aradayım bu filmle ilgili. Doğruyu söylemek gerekirse bence herkes izleyip kendisi karar verebilir. Aşırı öneriyorum diyemem şahsen. Sonrasında Birdman'ı izledim. Doğru söylemek gerekirse filmle ilgili aşırı eleştiri vardı ve iyi yorum çok azdı. Ben şöyle yorumları da okuduğumda ama ben o kadar kötü bulmadım doğru söylemek gerekirse. Çünkü çok sevdiğim bir çekim tekniği kullanmışlar. Sonrasında bunu araştırdım ve sekans plan veya tek plan çekim deniyormuş bu tekniğe ve çekim tekniğinde çekilen filmleri ben epey seviyorum ve zevk alıyorum. Zaten amacı da seyirciyi biraz filmin içine çekmek oluyormuş ve ben gerçekten bunu hissediyorum. Bu çekim tekniğini kullandıkları için sevdim öncelikle ve içerisinde işlenen fikirleri de çok yanlış diyemedim doğru söylemek gerekirse. O yüzden yani benim için kötü bir film değildi. Yani 4 falan verebilirim ya da 3,5 verebilirim hatta. Kötü diyemem. Filmler bu şekildeydi. Diziyi de geçeyim. Zaten bir tane izledim. O yüzden kısa oluyor. O da Tokyo Mahkemeleri'ydi. Onu aralığın sonunda izledim. Ve beğendim. Nedenini söyleyeceğim. Diğer bu İkinci Dünya Savaşı ile ilgili çekilen yargılama dizi veya filmlerinde çok fazla olaya giriliyor. Yani aslında oradaki insanlık katliamına giriliyor ve olayın hukuki boyutu üzerine çok tartışılmıyor. Yani o insanlara ceza verilmesi insani bir vazifeymiş gözüyle bakılıyor daha çok. Ama hukuki boyutu tartışılmıyor. Aslında Türkiye gündeminde de bu var. Linç konusunda biraz konuşmuştuk bunu. Bir suç işlendiğinde bu gerçekten hukuki olarak cezalandırmalı mı, hukuka uygun mudan ziyade vicdanlar ön plan çıkarılıyor. Burada da önemli iki tartışma vardı bu filmde. Bu cezalandırma hukuka uygun mu? Burada cezaların gerektirilmezliği ilkesi üzerine epey bir tartışılıyordu. O yüzden bence daha hukuki buldum ve daha faydalı buldum doğru söylemek gerekirse. Beğendim yine ama şöyle bir şey vardı. Yine bir kapitalist-sosyalist dünya karşılaştırması yapıp da sosyalist dünyayı yerme durumu vardı. Her filmde görüyoruz tabii bunu ve dizide. Ama baktığınız zaman aslında ikisinin de iki dünyanın da dizideki tutumları benzerdi. Ama bir taraf yerilme tutumundaydı. Ama bence ikisi de neredeyse aynı hataları yapıyordu, benzerdi. Seninde neler var?
Ben de birazcık Aralık ayından beri alacağım. Bu arada biz burada hani filmleri, dizileri veya kitapları konuşurken hani hepsi aslında bizim için günlük hayatımızda böyle 1-2 saat konuşabileceğimiz şeyler. Burada birazcık aslında hani size açıyorsunuz o film araştırma süreci, acaba hangisini izlesem sürecinde. Ya bununla ilgili olumlu konuşmuşlardı, buna tıklayayım demek için. Yoksa film gerçekten ya da kitap öznel bir noktadan sonra da burada çok fazla yorumculuk yapmıyoruz. Örnek sevilen sevilmeyen açıklıyoruz. Zaten YouTube'dan, Instagram'dan, kitaplarda, Goodreads'ten, işte Letterboxd'tan artık herkes bu işi yapıyor. Herkes sağını solunu kurcalıyor. Son zamanlarda bunu Instagram'dan atıp tutuyorum hesabı da güzel bir şekilde yapıyor. Veya pek çok hesap var burada saymayı unuttuğumuz ama çok insan yapıyor bunu dediğim gibi. Onlarla ilgili filmin daha böyle ayrıntısına girebilirsiniz tabii ki de. Biz sadece birazcık aşina, kulak aşinalığı bu film tanıya değildi işte güzeldi demek için konuşuyoruz. We Need to Talk About Kevin. Onu izledim. İnanılmaz bir film. Çok güzeldi. Gerçekten güzel. Zaten eski bir film. Amerika'da okul cinayetlerini anlatan bir film. Bakalım. Yani bunu izlememiz lazım. Burada da çekimler, görüntüler güzeldi. Tilda Hanım da çok güzel rol almış. Yine Ezra da oynuyor. İkinci olarak bu arada senin listene de baktığımda birazcık bu ay sanki Mubi'den böyle sponsor almışız gibi bir ay oluyor. Biz Mubi filmleriyle karşıladın beni. Hepsini ben de izlemiştim Mubi'den. Ben de şu an söyleyeceğim de onlardan biri. Yorgos Lanthimos'un Dogtooth, Köpek Dişi filmi. Bu da çok güzeldi. Gerçekten saydığım iki filmde izlediğim için çok memnunum. Lanthimos Bey hakkında ne diyelim? Seveni var. Sevmeyeni de çok. Ben seven kısımdayım. Daha önceki filmleri de izledim. Son çektiği kısa filmi de izlemiştim. Ben seven kesimdeyim. Ama nasıl bir sevgi bu? Yani o birazcık tartışılır. Yani böyle gönülden bir bağlılık değil. Yani gerçekten çok saygı duyduğum bir kişi. Çok farklı bakıyor sinemaya. İzleyin, mutlaka deneyimleyin diyorum. The Assistant adlı bir film izledim. Sana da bahsetmiştim, bir sekreter iş dünyasında neler yaşıyor. Özellikle kadın bir sekreter neler yaşıyor onu anlatıyor. Birazcık benim de iş dünyası, kurumsal hayat fobim var biliyorsun. Bu filmde birazcık gerildi ve katmerlendi diyebilirim. İki tane de Türkiye sinemasından film. Kaygı, Ceylan Özgün Özçelik'in filmi. Algı Eke başrolünde oynuyor. Filmi izlerken hiçbir şekilde yorumlara falan bakmadan açıp izlemeye başladım ve beklemiyordum. Beklenmedik bir film çıktı benim için sonuyla birlikte ve beğendim açıkçası. Ülkemizde politik sinemanın örneklerini zaten uzandığı beri izlemeye çalışıyorum ve arıyorum. Karşıma çıktı. Çekim teknikleri senin dediğin gibi burada da çok güzel bir çekim tekniği kullanılmış son sahnelerde. Sizin için kısaca açıklayayım. Aslında birazcık toplumsal hafızayı anlatıyor ve bunu belki de ülkemizin yaşadığı en büyük olayla birlikte anlatıyor. Bu toplumsal hafızayı, medyayı, kentsel dönüşümü vurguluyor. Güzel bir film. Bunu da açın açın izleyin. Son olarak bugün bu yayına gelmeden önce yine Mubi'den Taksim Holdem'i izledim. Yine bir politik sinema. Ülkemizde politik sinemalar da oluyor ve daha çok olsun. Holdem de iyiydi. Kaygıyı daha çok beğenmiştim ama Holdem de güzel. O da yine ülkemizin tarih açısından önemli olan olaylardan Gezi Parkı direnişinde yaşananları anlatılıyordu. Karakterlerin daha böyle içine girilmesini istedim ama yönetmenin veya senaristin yapmak istediğini anladım. O yüzden güzeldi. Dizi olarak biliyorsunuz ki Gain ve Eksen devreye girdi. Masada oyuncular çoğalıyor. Gerçi Blue TV, Discovery ile birlikte anlaşmalar vesaire yapmış bir şeyler dönüyor orada. Söylüyor genel yayın yönetmeni Bey tweet atarak. Ama Gain ve Eksen girdi. Eksen'e, buradan sana soru, Eksen'e üye olur musun?
Yani kusura bakılmasın ama çok olmam. Yani sadece para kazanma amacıyla kurulmuş bir platform olarak görüyorum. Yani spesifik olarak kimse üzerine alınmasın. Tabii bu yayını dinleyecekler bilmiyorum ama sadece gerçekten para kazanma gayesi güttüklerini düşünüyorum. O yüzden de kaliteli bir içerik pek gelmedi bana. Yok gibi.
Reklam diyelim.
Evet, reklam. Sen peki?
Ben olmam. Zaten bana biraz pahalı geldi. İşte yok 10 lira veriyorsun, reklamda alıyorsun vesaire gibi olmam. Ama buradan Feyyaz Yiğit'e yani ne yaptın Feyyaz Bey yani? Yani neden? Gerçekten olursam sadece gibi bitsin. Bütün sezona girip izler çıkarım gibi bir şeyim var. Bu arada el altından siteler vesaire de oluşturulmuş galiba. Bakalım. Ama korsana hayır diyoruz. Ama yine girdim, izledim. Hepsini izledim neredeyse diyebilirim. 10 bin adım, terapist. Ahmet Mümtaz Aydın'ın birkaç şeyi var. Vedat Milor'un birkaç programı var. Onları izledim. 10 bin adımla terapist gayet güzel, hoş. Aslında hani bazıları kısalığı işte çok kısa diye işte hani bu kadar kısa olmasın, uzasın demişler. Biz de aslında kendi yayın politikamız da kısa olmak. Çünkü günlük hayatta zaten hayata karşı yabancılaşmamız için çok fazla uğraşılıyor. İşte telefonla vesaire veya başka şeylerle hayata karşı çok fazla yabancılaştırıyoruz. Ya kimsenin bu kadar vaktini almaya gönlüm razı olmuyor açıkçası. Kendim de bazen o kadar vakit harcamak istemiyorum bir şeye. O yüzden 10 dakika, 20 dakikalık güzel projeler daha benim için daha doyurucu oluyor. Kendimiz de açıkçası bunu hedefliyoruz. Yani günlük 10-20 dakika başka bir şeyi dinlemek, başka bir şeyi izlemek yeterli. Çünkü dışarı çıkarım, gezerim, arkadaşlarımla sohbet ederim vesaire. Çok fazla yabancılaştırmak istemiyoruz. Bu platformda öyle yapıyor ama büyük ihtimalle uzar. Yine ücretli hale gelir galiba diyoruz. Ve kitaplara geçelim. Neler okudun bu ay?
Kitaplara geçmeden önce bir soru. Azizleri de izledim. Sen izledin mi? Onu sorayım.
Çok ben izlemedim.
Şöyle kısa bir yorum yapayım çok kısa. Çok fazla yorum var gerçekten Azizlerle ilgili. Birkaçını da okudum. Bazılarına katıldım. O yüzden burada uzun bir eleştiri yapmayacağım ama ben genel olarak sevdim. Sevmemde iki etken var büyük ihtimalle. Bir, herhalde o sıra mental olarak gülmeye ihtiyacım vardı ve saçma sapan şeyle bile güldüm. İkinci, çok zorlama espri vardı. Bunu sevmedim. Bu sevdiğim neden değil bence. Birkaç tane ya ne gerek vardı ki bu espriye dediğim yerler oldu. Hiç güldürmedi. Ama onun haricinde de çok iyi oyuncular vardı. Yani ben bir Engin Günaydın'ı, bir Haluk Bilginer'i ne yapsa izleyeceğim zaten. İyi oyuncular. Engin Günaydın özellikle epey seviyorum. Enerjisi falan iyi. O yüzden de sevdim, izledim. Yani saçma sapan bir şey izlemektense açılır, izlenir gayet net ve pişman olunmaz diyorum ben. Benim yorumum bu yönde. Sanatsal kaygılardan ziyade bunları söyleyebilirim. Şimdi okuduğum kitapları geçelim. Özdemir Asaf'ın 9'a kadar 10'unu okudum. Şiir kitabıydı. Ve bundan sonrasında biraz şiir kitabı okumak istediğimi fark ettim. O yüzden iyi şiir kitabı senden ve diğer insanlardan bekliyorum önerilerini dinleyenlerimizden. Sevdim. Yani bir şiir kitabı içerisinde her şiir çok iyi olmuyor ama birkaç tane şiir için bile tüm kitap okunuyor. Ben de birkaç tane içinde buldum. O yüzden sevdim. Sonrasında John Steinbeck'in İncisi'ni okudum. Bu arada Steinbeck'i hep şu Almanca ses bilgisi kurallarıyla okumak istiyorum. Steinbeck diye ama Steinbeck diye okunuyor galiba. Bence gerçekten John Steinbeck çok kusursuz bir yazarmış gibi geliyor bana şahsen. İnce kitaplarını da seviyorum, kalın kitaplarını da seviyorum. Ve ince kitap yazmak bence aşırı zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü her yazarın ince kitabı iyi olmuyor. Yani hikayeleri veya kısa romanları iyi olmuyor. Ama John Steinbeck'i hepsi çok iyi oluyor bence. O yüzden öneriyorum. Melih Cevdet Anday, Teknenin Ölümünü okudum. Bu da yine bir şiir kitabıydı. Aslında söylenecek epey şey var. Çünkü Melih Cevdet Anday biraz zamanı farklı algılamış ve bu şiir kitabını biraz farklı yansıtmış. Hatta bu kitap üzerine epey makale var. İnternetten de bulabilirsiniz. Melih Cevdet Anday için zaman başlıklarıyla biraz farklı bir kitaptı. İçerisinde mitolojik unsurlar da vardı. Beğendim. Sonrasında Tatlı Gelir Yaşamayana Savaş vardı Erasmus'un. Felsefi bir kitap ve aslında şöyle bir şey yapmaya çalışmış Erasmus. Dildeki atasözlerini derleyip ya da işte kullanılan genel deyimleri derleyip onların anlamları üzerine yoğunlaşmış ve anlatmaya çalışmış. Bu da öyle bir deyimmiş aslında ve onu anlatmaya çalışmış ama ben dayandırdığı sebepleri benimseyemedim. Sonuç olarak Erasmus'un yaşadığı dönem daha çok teolojinin hakim olduğu bir dönem olduğu için de teolojik unsurlara dayandırmış sebebini. Bu nedenle de pek benimseyemedim. Ve okuduğumda da iyi ki okudum diyemedim. Hatta bitirirken zorlandım çok ince olmasına rağmen. Önermiyorum o yüzden. Ve Tembellik Hakkını okudum bir de. Bu kitapta da katıldığım yanlar vardı. Aslında insanların ilerleyememesinin sebebini insanların boş zamanı olmamasına dayandırmış ve Antik Yunan'la bir karşılaştırma yapmış. Doğru söylemek gerekirse bu karşılaştırmaya pek katılmadım. Çünkü Antik Yunan'da insanların boş zamanı vardı ve bu yüzden felsefe, işte bilim, sanat çok ilerlemişti demiş. Şu anda günümüzde belki de antik dünyadaki insanların miktarına oranla çok daha fazla insanın boş zamanı var ama zamanlarını buna ayırmıyorlar. Antik dünyada da aristokratlar birilerini sömürüyordu. Sonuç olarak köleler vardı, işlerini yapan insanlar vardı. Ama orada demek ki eğitim de vardı ve bilgiye yönelmişlik de vardı. Tabii onun şu an tartışmasını yapmayacağız ama tam olarak katılmadım. Yani insanların önündeki engel tembellik veya biri adına değil aslında ama tembellik de bir etken. Sonuç olarak hayatımızın büyük çoğunluğunu biri hesabına çalışarak harcadığımız zaman birçok şeyden geri kalıyoruz ve hayatımız boşa yaşanmış ve sömürülmüş oluyor. Bu noktada haklı. Bunun ortadan kaldırılması değil, başka şeylerin ortadan kaldırılması gerektiğini savunuyorum. Öneriyorum, bence okunabilir. Sen neler var?
Ben de ders kitaplarında maalesef çok vakit bulamadım kitap okumak için. Ama iki tane kitabım var. Biri Mahir Ünsal Eriş'in Sarı Yaz kitabı. Birden çok öyküsü var. Bir olay etrafında dönüyor ama bu öykü. O yüzden değişik bir teknik. Ben beğendim. Okumaya değer, keyifli. Hikaye okumayı da özlemişim diyorum. Mahir Ünsal Eriş'i de zaten beğendiğim, sevdiğim bir yazar. İkinci olarak Virginia Woolf'un Deniz Feneri'ni okudum. Bunu aslında Goodreads'te bir challenge grubu var. O gruba girdim ve o grubun işte bir kadın yazar. O kadın yazarlardan da Virginia Woolf'u okumasını söyleniyordu. O vesileyle okumuş oldum. Daha önce de kitabını okumuştum. Sevdim. Karakterlerin anlatımı vesaire, yani betimlemesi vesaire. Ben zaten Virginia Woolf'u beğeniyordum. Güzel oldu ama az oldu. Artık bakalım, bundan sonra sınavlar bitti. Bu ay kitap okumaya inşallah vakit bulabilir. Vakit değil de umarım kitap bulabiliriz. Çünkü kitaplar gerçekten pahalı arkadaşlar. Almak birazcık zor oluyor. Online'da okuması korsanlığa giriyor ve zaten onlar bütün linkler kaldırıldı diyoruz. Müzik listemiz zaten her ay Spotify'da yayınlanıyor. Bu ay da yayınlayacağız. Bu arada biliyorsunuz ki rektör tartışmalarında rektör beyimizin hard rock sevdiği de çok söylendi. Sen de hard rock sevginle bilinirsin. O yüzden bir rektörlüğe bir göz kırpmışlığın var gibi senin de diyoruz. Hani mesela sen rektör olsan ne dersin? Mesela hangi hard rock? Arkadaşlar ben de işte şunu dinliyorum.
Ben de Sabaton dinliyorum derdim herhalde ama...
Sen de Sabaton. İyi yakınsın, o yüzden sen de rektör gibi böyle kültürlü bir bireysin. Ben dinleyemiyorum maalesef fazla. Yani eskiden dinliyordum Metallica falan. Bu şekilde ya. Ocak ayı bitsin artık gerçekten. Şubat'ı göreceğiz. Zaman niye geçmesini istiyoruz onu da bilmiyoruz.
Ocak ayı ile ilgili öncelikle 2021 yılından yıla çok bir anlam yüklemedim. Geçen yıl da öyle yapmıştım. Bu yıl da öyle yaptım. Ve bence bu şekilde daha mutlu oluyoruz anlamları kendimize ve yaptıklarımıza yükleyince. Böyle bir motivasyon söyleyebilirim. Son olarak şunu söyleyeceğim. TRT'nin radyo tiyatroları varmış Spotify'da. Çok iyi bence. Ben onları dinlemeye başladım. Ama çok az. Keşke biraz daha yüklese TRT. Yüklemeyi bırakmış. Onları önerebilirim.
Bir de kendimize öneriyoruz.
Biz YouTube üzerinden yayınlar yapıyoruz tabii ki. Bunları öneriyoruz. Ve görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Siz de bizimle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi Şubatlar. Görüşmek üzere.
İyi Şubatlar diyelim.